Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yolların da en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Allah'a hamdolsun. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okumaya devam ediyoruz. Ve Abdullah İbni Ömer'in hadis-i şerifleri, bize ulaştırdığı hadis-i şerifleri okuyacağız onun izniyle. 4799. hadis-i şerif. Abdullah İbni Ömer'in rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Üç kişi kıyamet gününde misk tepeleri üzerinde yüksek makamlarda olacaktır. Bunlardan biri, rızaları dahilinde bir topluluğa imamlık yapan kişidir. Diğeri, günde 5 vakit namaz için ezan okuyan kişidir. Diğeri de, hem Allah'ın hem de efendilerinin haklarını yerine getiren köledir. Kıyamet günü, 3 kişi, misk tepeleri üzerinde, yüksek makamlarda olacak, öğlen 3 insan, bunlardan birisi bir topluma onların rızasına uyarak yani razı olmadıkları biri imamlık yaparsa bunda da bir vebal var. Onlar razı ve bunların önüne geçmiş onlara imamlık yapıyor, onlara namazlarını kıldırıyor. Bu adam böyle bir önderliği sanki kıyamet günü de taşıyacak. Diğeri günde 5 vakit namaz için ezan okuyan kişi. İnsanları kulluğa çağıranlar da böyle. Onlar da o yüksek makamı taşıyacaklar. Bir diğeri var ki dünya hayatta daha aşağılarda hem Allahu Teala'nın hakkını yerine getiriyor. Neyse namazı, kulluğu hem de kendi sahibi olan efendilerin haklarını da yerine getiriyor. Onların dediklerini de güzelce uyguluyor. Bu da kıyamet gününde yüksek bir makama ulaşacak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurdu. Gaybı bilen, neyin ne zaman olacağını bilen Allahu Teala bildiriyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam da bunu bize aktarıyor. 4800 ve Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde Abdullah İbni Ömer'in rivayet ettiği bir hadis-i şerif yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cehennemliklerden her biri o kadar büyütülür ki kulak memesi ile omuz arası 700 yıllık bir yolculuk mesafesinde olur. Derisi 70 arşın kalınlığında ve bir dişi Uhud dağı kadar olur. Sübhanallah. Rabbim sen muhafaza buyur. Biraz önce ifade ettiğim gibi bunlar gaybın bilgileri. Bu bilgiler ancak Allahu Teala'dan gelir. Allah'ın elçisi Rabbinin kendisine bildirdiğiyle bize aktarıyor. O güne dair, o döneme dair haberler alıyoruz. Ve bu haberlerin içerisinde bir cehennem var. Cehennemden de bir adam. Cehennemlik birisi öyle büyütülüyor, öyle büyütülüyor ki daha çok azap görsün, daha çok acı ile karşı karşıya kalsın adına kulak memesi ile omuz arası 700 yıllık bir yolculuk mesafesiymiş. Derisi 70 arşın kalınlığında. Dişi Uhud dağı kadar. Ya Rab sen bizi koru. Cehennemden de, cehennemlik olmaktan da. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okumaya devam ediyorum. 4804. hadis-i şerif. Abdullah İbni Ömer'in rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Benden önce hiçbir peygamber yoktur ki ümmetine Deccal'i nitelemiş olmasın. Ancak ben onu benden önce hiç kimsenin tarif etmediği bir şekilde tarif edeceğim. O kördür. Oysa Allah kör değildir. Onun sağ gözü kuru üzüm tanesi gibidir. Onun bir gözü kör, Deccal'ı anlatırken bir gözü görüyor. O da sanki salkımından çıkmış bir tane gibi, kuru üzüm tanesi gibi diye tarif ediyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allahu Teala görür fakat bu görmez. Deccal'ın gördüğü tek şey madde, gösterdiği tek şey de madde. Ama Allah-u Teala bize dünya ve ahiretin mutluluğunu söyler. Şeytan deccal niteliğinde ortaya çıkacak belki de son dönemde. İnsanları böyle yanıltacak. Zaten şeytan ilk günden itibaren insanları ancak heva heveslerle, arzularla, dünya kandırmalarıyla kandırabildi. Dünyadan bir şey elde etmek, burada ebedi kalmak gibi cümlelerle. Bütün peygamberler kendi kavimlerini deccalla uyardılar. Ama bu ümmeti ilgilendiren bir imtihan, bir fitne olacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme onunla ilgili daha net bilgiler verildi ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ümmetini bu şekilde uyardı. Ahmed bin Hanbel'in müsnedinde 4806. hadis-i şerif. Abdullah İbn Ömer aktarıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kıyamet gününü gözleriyle görüyormuşçasına izlemek, bakmak isteyen, kıyamet gününe gözleriyle görüyormuşçasına bakmak, izlemek isteyen, tekvir, infitar ve inşikak. Sanırım Hud suresi de dedi. Surelerini okusun. 3 sure özellikle söylendi. Tekvir, infitar ve inşikak. Bu sureler Kur'an'ın son bölümünde hemen arka arkaya geliyorlar. Gözümüzle görürcesine kıyameti görmek, izlemek arzusunu olursak, tabi bu bizim şu anki görsel mantığımız anlamına gelmiyor. Şimdi insanlar savaşı görsel seyretmek istiyorlar. Belaları, musibetleri bile. Bu onların gözlerine çarpan görüntüler aslında onların hayatlarını da tesir altında tutmuyor. Sadece ya bir panik havası oluşuyor ya da oturduğu yerden çerezini yerken, çayını içerken bombalanan şehirleri kayıtsızca seyrediyor bir hale dönüşüyoruz. Burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gözüyle görüyormuşçasına diye ifade etmesi gerçekten bir camdan seyretmek değil. Bizzat olayı görmek, anlamak, yakin kesbetmek adına. Bu bir imandır. Allah'ı görüyormuşçasına kulluk yapmak. Cehennemi görüyormuşçasına ondan kaçmak. Cenneti görüyormuşçasına ona koşmak Müslümana bir iman yüksekliği kazandıracak. Neyle oluyormuş bu? Kur'an'dan ayetler okuyacağız, sureler okuyacağız. Ve özellikle tekvir, inşikak, infitar ama bir tereddütle Hud suresi de var. Ya da Hud suresinden bir takım bölümler. Onları da okuduğumuzda gözümüzün önünde bir ahiret canlanacak ve böylece oraya olan coşkumuz cennete ama oraya olan korkumuz ama cehenneme çoğalacak ve kıyamet anının mutlak geleceği bilgisi hesabı düzgün yapmamızı sağlayacaktır. Öyleyse programlarımızın içine koyuyoruz. Biz bu sureleri okumalıyız. Bir seferinde bu üçünü ama peygamberimizin dilinden çıkma ihtimalinden dolayı bir seferde de Hud suresini olmazsa okuyacağız. Kendi kendimize okuyacağız, çoluk çocuk okuyacağız dostlarla. Hele 3 kere gündeme getirebilirsek, şöyle 3 tefsirden, açıklamadan okuyabilir, bir de bunu 3 kere anlatmaya gayret edebilirsek dilimizin döndüğü kadar, yani gözümde canlanması adına dilimde şekillenmesi, zikir haline gelmesi de gerekecek ya, bundan dolayı hem vahyin sözcülüğünü yapalım, hem de vahyi bizim dilimizde ıslak tutalım. O bizim gündemimiz olsun. Onu okuyalım. Haber, kıyamet. Öyleyse bu haberler Allah'ın kelamında. Ahmed bin Hanbel'in müsnedinde 4807. hadis-i şerifi okuyorum. Abdullah İbn Ömer'in şöyle dediği rivayet edilmiştir. Huneys bin Huzafe ile evli olan Hafsa, kocası ölüp de dul kalınca Ömer, Osman ile karşılaştı. Hazreti Ömer'in kızı Hafsa biliyorsunuz. Ömer Osman ile karşılaştı. Allah ikisinden de razı olsun. ve Hafsa'yı ona teklif etti. Benim kızla evlenir misin dedi. Bizim aklımızı başımızdan alacak bir girişim bu. Yani bugünkü zihin terazimizde hiçbir kefeye bunu koyamayız. Bir adam düşünün ki kendi kızını bir başka adama teklif ediyor. Benim kız var, kocası öldü, hele kocası ölmüş bir kızı. Alır mısın onu, onunla evlenir misin diye. Şimdi toplumsal farklılıklar evet ama bir de iman farklılığı var. Nikahlı bir hayat, bir kızcağız eve gelmiş, kocası ölmüş ya da başka şekilde. Bunu böyle durup durması olmaz. İddet süresini bekledikten sonra nikahlanmalı, evlenmeli. Buna hayırlı bir adam bulunmalı ve hayatını güzelce sürdürmeli. Bu namaz için mescid arayan adamın tavrıdır. Abdest alacak yer arıyor bir Müslüman. Konu budur. Salih amelleri biz böyle sadece abdest namaza indirgiyoruz. Salih amel bütün hayattır. Ve bu hayatın içerisinde her şey var. Ve özellikle nikah sükunettir, sekinettir. Bütün insanlara lazım fıtri bir duygudur, durumdur. Bunun giderilmesi, karşılanması lazım. Çünkü helal yoldan karşılanmazsa harama yol açılacaktır. Ya insanlar zinaya koşacak ya da Allah korusun psikolojik olarak perişan bir süreç yaşayacaklar, sıkıntı içinde kalacaklardır. Bu bakımdan hem fert, her kişi nikahı, evliliği arzu etmeli, bunun için niyet etmeli, dua etmeli, hem de ümmeti Muhammed kendi yanlarında, yörelerinde olan bekarları ya da evliliğe ihtiyaçlı olanları evlendirmek için seferber olmalıdır, çabalamalıdır. Kolayından, çabukça, güzelce. Bu nezih bir iş. Bu tatlı bir eylem. Bu Allah-u Teala'nın emrettiği, Resul'ün uyguladığı bir sünnet. Şimdi dönelim Hazreti Şerife. Hazreti Ömer kızı için Osman'dan daha iyisini bulamaz. Kendi kafasında o var ve Osman'a teklif etti. Evlenir misin diye. Dedi ki o da benim kadınlara ihtiyacım yoktur. Bir düşüneyim dedi. Hazreti Osman bu kadar konuştu. Sonra Ebu Bekir ile karşılaşınca Hafsa'yı ona da teklif etti. Hazreti Ömer, mert, net, isteklerini güzelce aktarabilen birisi. Ve Ebu Bekir Efendimiz gibi bir kişiye kız verilmez mi? Onunla akraba olunmaz mı? Ancak Hazreti Ömer'in bu teklifi karşısında Hazreti Ebu Bekir sustu. Hiçbir şey demedi. Bu davranış Ömer'in çok gücüne gitti. Daha sonra Hafsa'yı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem istedi. Ömer Ebu Bekir ile karşılaşınca onu Osman'a teklif ettim ama teklifimi reddetti. Sonra sana teklif ettim ve sen herhangi bir cevap vermedin. Osman'ın teklifimi reddetmesine rağmen sana daha fazla kızdım dedi. Bunun üzerine Ebu Bekir radıyallahu anh, peygamberimizin ondan bahsettiğini işittim. Bu da bir sırdı. Sırrı da ifşa etmeyi istemedim dedi. Başka bir rivayette Hazreti Ebu Bekir Ömer'e diyor ki sanırım sen bana kızdın biraz diyor. Kızını teklif ettiğin halde kabul etmemiş gibi oldum, sustum. Evet diyor. Osman'a teklif ettim, reddetti. Tamam ona da biraz kızdım belki ama sana daha çok kızdım, hiçbir şey söylemedim. Ne kadar güzel. Yani kavgaları da, karşılıklı konuşmaları da netleşiyorlar. Adam içinde kinini tutup duruyor. Söylemiyor. Yahu ne hata yaptım kardeş, bir söyle bileyim, bak özür dileyeyim, af dileyeyim diyorsun. Fakat adam hayır. Yani niye kızdığını da söylemiyor. Ve konuşmaya, tekrar barışmaya ya da bir hayatı birlikte paylaşmaya da yanaşmıyor. Nasıl bir mantık, nasıl bir tavır bu? Bakın sahabe-i kiram, Hazreti Ömer kızmış. Kızdığını anladıysa ötekisi kızdın mı diye soruyor. Kızdıysan bak bunun sebebi şu. Ötekisi de diyor ki kızdım. Riyakarlık da yapmıyor. Yok canım ne demek ya, olur mu sana kızılır mı filan da demiyor. Kızdıysa kızdı çünkü. yüreğinden geçeni söylüyor Müslümanlar. Ve böylece kardeşlik, belki karşıtı bir iki pataküte söz geliyor gidiyor ama sonuçta devam ediyor. Hayırlı olan budur. Yürekler böylece temiz kalır. Arkadan film çevrilmez. İnsanlar üzerinde hesaplar yapılıp durulmaz. Oturup adam değerlendirilmez. O şöyleydi, aslında böyle yaptıydı filan diye. Bırak, konuşma. Git, onunla konuş. Kızdıysan kızdığını, gücendiysen gücendiğini, hatta yaptığının şöyle şöyle filan olduğunu abartarak da konuş istersen. İnanın, onu bu şekilde kırmak, onunla küsmekten çok daha hayırlıdır. Oturulur, mevzu biter ve tekrar Bismillah kardeşliği yeniden imal ederiz. Hazreti Ebubekir ne kadar meşru bir bahaneye sahip. Peygamberimizin ondan bahsettiğini işittim diyor. Bu da bir sırdı. Sırrı da ifşa etmeyi, ortaya dökmeyi istemedim dedi. Hazreti Ömer'in buna diyebileceği bir şey olur mu? Hazreti Ebubekir'in tavrı çok şık bir tavır. Bu böyle yapılmalı. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okuyoruz. 4808. rivayet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kadir gecesini bekleyenler onu Ramazan ayının 27. gecesinde arasın. Yine şöyle dedi Efendimiz, Kadir gecesini Ramazan ayının son 7 günü içinde arayın buyurdu. Ahmet bin Hanbel'in müsnedi ve 4810. hadis-i şerif. Abdullah İbni Ömer ve Abdullah İbni Abbas'ın rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kişinin yaptığı bağıştan vazgeçmesi helal değildir. Ancak babanın çocuğuna verdiği bunun dışındadır. Yaptığı bağıştan dönen kimse doyuncaya kadar yedikten sonra kusan, ardından kustuğuna dönen köpek gibidir. Ya Rabbi sen bizi koru. Kişinin yaptığı bağıştan vazgeçmesi helal değil. Ancak baba ve çocuk arasında hayır. Baba çocuğuna verdiği bunun dışında. Yaptığı bağıştan dönen kimse doyuncaya kadar yedikten sonra kusan, ardından kustuğunu yalayan köpek gibidir diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Öyleyse Müslüman bir ikramda bulunacak, bir hediye verecek, bir bağışta bulunacak. Bundan sonra dönmeyecek. Buna tek istisna babalar, çocuklarıyla ilgili işlerde daha farklılar. O da başka tür değerlendirilecek. Ahmet bin Hanbel'in müsnedi 4811. Ebu Bekir bin Musa'nın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Salim bin Abdullah bin Ömer ile birlikteyken Ümmül Benin'e ait bir kervan yakınlardan geçti. Kervandaki hayvanların boyunlarında da çanlar bulunuyordu. Bunun üzerine Salim dedi ki, babamın rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, melekler yanlarında çan bulunan bir kervana eşlik etmezler buyurdu. Sence bu kervanda kaç tane çan var? Bu yine gaybın haberi. Peygamber aleyhissalatü vesselam haber veriyor. Meleklerin nerede olup olmadığını Allahu Teala bilir. Nereye gelip nereye gelmediklerini. Şeytanların neden hoşlandığını, hoşlanmadığını. Biz bunu bilemeyiz ki. Kendilerini görmediğimiz varlıkların nerelerde var, nerelerde yok oldukları bilgisi ancak Allahu Teala'dan bize gelir. Ve bu karar Allah'ındır. Ya böyle şey mi olur, çandır, çundur filan demeyeceğiz. Evet, bu böyledir. Melekler yanlarında çan bulunan bir kervana eşlik etmezler. Bundan sonrası Müslümanın bu hadis-i şerife olan imanıyla ilgili kendi amelini, kendi kervanını, kendi hayatını, kendi zilini, çanını düzeltmesidir. Eğer bugün kervanda yok, çölde yok diyeceksek ayrı. Ama bu hadis-i şerif bugün de başka şekilde, başka çanlar adına anlaşılacaksa, başka sesler, başka gürültüler, başka böyle dıngırdılar olarak anlaşılacaksa da dikkat edeceğiz. Bunu Müslüman firasetiyle bugüne taşıyacak, hayatında buna benzer bir iş varsa aman diyecek, melekler yanımda değil, ben ne yapıyorum? Bundan vazgeçecek Müslüman Allah'ın izniyle. 4812. hadis-i şerif. Abdullah İbni Ömer'in rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ölülerinizi mezara koyduğunuz zaman Allah'ın adıyla Resulünün dini üzerinde biri olarak seni gönderiyoruz deyin. Mezara konulduğunda Müslüman bir kimseyi böyle diyeceğiz. Bismillah ve ala milleti Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Bismillah ve ala milleti Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem diyeceğiz. Allah'ın adıyla Resul sallallahu aleyhi ve sellemin milleti yani dini yolu üzere seni gönderiyoruz anlamında böyle bir vedalaşma yapıyoruz. Ahmet bin Hanbel'in müsnedi 4813, Abdullah İbni Ömer bildiriyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Tarla köpeği, çoban köpeği veya av köpeği dışında köpek besleyenin amelinden her gün bir kırat eksilir. Yani bir miktar eksilir. İbni Ömer'e eğer bulunduğum evde olursa ama ben istemezsem ne olur diye sorduğumda sorumluluk ev sahibine aittir dedi. Bu şekilde üç faydanın dışında başka bir amaçla evde köpek beslemek, barındırmak sürekli ev sahibinin amelinden, sevabından bir eksiltmedir. Artık dileyen sevabını eksiltmeye devam etsin. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 4814. hadis-i şerif, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebubekir ile Hazreti Ömer'i gördüğü rüyasını şöyle anlattı. Rüyamda insanların bir kuyu başında toplandıklarını gördüm diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ebubekir Allah onu bağışlasın zorlanarak bir veya iki kova çekti. Sonra Ömer su çekmek için kalktı. Kova onun elinde büyük bir kaba dönüştü. Ömer gibi ustalıkla ve hızlıca suyu çeken başka birini görmüş değilim. Sonunda insanlar suya kanıp develerini ağıllarına sürdüler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem rüyayı böylece anlattı. Yorumunu da söylemedi. Ama biz bugünden o güne baktığımızda sanki bunun onların hilafet süresi olduğunu anlıyor gibiyiz. Hazreti Ebubekir gerçekten zorlanarak bir iki yıl bu işi sürdürdü. Neden zorlandı? Gerçekten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra dinden çıkmalar oldu, zekat vermeyeceğiz diyenler oldu, yalancı peygamberler çıktı ortaya ve Müslümanlar cidden o dönem çok zorlandılar. Ama sonra o ortamı düzeltti Allah'ın izniyle. Müslümanlar bir araya geldiler, tekrar güç kazandılar. Onun vefatı sonrasında Hazreti Ömer hilafete geçti ve yeryüzü Müslümanlar için dürülmeye başlandı. İran'ından Şam'ına, Mısır'ına kadar bütün topraklarda İslam sesi duyuldu ve Hazreti Ömer kolaylıkla buraları Allah'ın izniyle yönetti ve büyük bir bereket kazandı Müslümanlar. Bu anlama gelebilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yorumlamadı, söylemedi. Sadece biz o rüyayı bugün sanki böyle anlayabileceğimizi hissediyoruz. Bundandır ki galiba Abdullah İbni Ömer de bize bunu böyle anlattı. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 4818. rivayet, Muttalib bin Abdullah bin Hantem'in şöyle dediği rivayet edilmiştir. Abdullah İbni Ömer abdest alırken azalarını üçer kez yıkar ve bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme dayandırırdı. Yani Peygamberimiz böyle yapıyordu derdi. Ağza üç kere, burna üç kere. İbni Abbas da abdest alırken azalarını bir kez yıkar ve bunu Resulullah'a dayandırırdı. Peygamberimiz böyle yapardı derdi. Demek ki bir kez yıkamak da var Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinde. Bildiğim kadarıyla iki de var. Abdullah İbni Ömer'e göre üç de var. Böylece yapma imkanımızın olduğunu anlayabiliriz. 4822. hadis-i şerif, Abdullah İbni Ömer'in şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile ashabı hac için telbiye getirerek ya da hac için ihrama girerek geldiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanında kurbanlığı bulunanlar dışında bunu umreye çevirmek isteyenler çevirsin dedi. Daha vakit var. Kurbanlığı bulunanlar hariç diğerleri umreye çevirsin buyurdu. Ashab, ey Allah'ın Resulü, Mina'ya kadınlarımızla henüz yeni ilişkiye girmiş bir şekilde mi gideceğiz? Yani hemen Mina'ya yola çıkmadan önce ihrama gireceğiz öyle mi? Filan diye sanki anlamadılar, itiraz edecek gibi itiraz demeyelim ama bir zihin durumu. Hanımlarla beraber olmuşlar. Bu bir tabir. Helal olan bir hayat yaşamaya devam ediyorlar. Hemen sonra ihrama giriyorlar. Artık ihram yasakları başlıyor. Nerede? Hemen Mina'da. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evet buyurdu. Bu böyle olacak. Bunun üzerine kokular sürülmeye başlandı. Yani ihramdan çıktılar. Müslümanlar Peygamber aleyhisselatü vesselamın sözüyle. O arada Ali bin Ebu Talip Yemen'den geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona hangi niyetle geldin, neye niyet ettin diye sordu. Yani yola çıkarken, Yemen'den gelirken ne niyetle geldin? Umre mi, umre haç mı, hangisiyle geldin? Ali Efendimiz şöyle dedi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin niyet ettiğine niyet ettim dedi. Ne hoş bir yapı, ne tatlı bir akıl. Yemen'den yola çıkarken Peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem Medine'den Mekke'ye hangi niyetle ne tür bir hac yapacak? İfrat mı, temettü mü, kıran mı? O ne niyet ettiyse ben de o niyetteyim diyor Ali Efendimiz. Ve o şekilde geldi. Bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne niyetle geldin diye sorduğunda o da böyle söyledi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ise şöyle dedi. Bizim kurbanlıklarımız içinde senin kurbanlıkların da var buyurdu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de kendi kurbanların içerisinde Ali Efendimiz'i de düşünerek kurbanlar koymuş sanki. Diyor ki bizim kurbanlıklarımız içinde senin kurbanlıkların da vardır. Birisi niyetini Peygamber aleyhissalatü vesselam niyetine katıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de kurbanların içerisine Ali'yi de düşünerek kurbanlıklar koyuyor. Ve böylece bir muhabbeti de güzellikle görmüş, şahit olmuş oluyoruz. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 4825. hadis-i şerif. Abdullah İbni Ömer'in rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İnsanlar dinara ve dirheme düşkün olduklarında, yani hine alışverişinde bulunduklarında, sığırların kuyruklarına takıldıklarında ve Allah yolunda cihadı terk ettiklerinde Allah onları öyle bir belaya düşürür ki yeniden dinlerine dönmedikleri sürece bu belayı onların başından uzaklaştırmaz. Mevlam böylesi belalı bir hayattan bizleri muhafaza buyursun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala Muhammed.